Ayrım 9. Ama 209. gece olunca demiş ki, ülkenin en güzel bakiresi olup adı Hayat Ün Nüfus'tur demişler. Bunun üzerine Sid Budur oraya geldiğini bildirmek üzere bir mektup yazarak bunu bir ulakla Şah Armanus'a göndermiş. Ve bu mektupta da adını Halidan ülkesinin hükümdarı Şah Şehriman'ın oğlu Kameruzzaman olarak belirtmiş. Şah Armanus bu haberi alınca kudretli Şah Şehriman ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduğundan Emir Kameruzzaman'ı ülkesine gelmiş olmasından dolayı onurlandırarak mutlulanmak istemiş. Ve hemen sarayının başlıca kişilerinden oluşmuş bir maiyet alayı hazırlayarak çadır kurulan yere gidip Sid Budur'u bulmuş. Ve onu bir dost şahın oğluna gösterdiğini sandığı saygınlık ve onurla karşılaşmış. Ve Budur kararsızlık göstererek kendisine sarayda bir daire ayrılması bakımından zarafetle yapılan öneriyi kabul etmemeye çalışmışsa da şah onu ikna etmiş. Ve birlikte törenle kente dönmüşler. Ve 3 gün süreyle ve görülmedik bir şaşayla tüm sarayda harika şölenler verilmiş. Ve ancak o zaman Şah Armanus Sid Budur ile buluşarak onunla yolculuğu üzerinde konuşmuş. Ve bu yolculuğun nedenini sormuş. Oysa o gün her zaman Kameruzzaman'ın kılığıyla görünen Sid Budur sarayın hamamına gitmiş bulunuyormuş. Ve orada herhangi bir tellakın hizmetini kabul etmek istememiş. Ve hamamdan öylesine şaşılacak kertede güzel ve parıldayarak çıkmış. Ve bu delikanlı görünüşü altında çekiciliği öylesine doğaüstü hale gelmiş ki, herkes o geçerken soluğunu tutuyor ve Yaradan'a şükürler ediyormuş. Şah Armanus da gelip Sid Budur'un yanı başına oturmuş ve uzun bir süre onunla görüşmüş. Ve güzelliğinin ve sözgenliğinin öylesine etkisinde kalmış ki ona, ''Oğlum, gerçekte seni Tanrı benim ülkeme yaşlılık günlerimde avuntu olasın ve tahtımı devredeceğim oğlumun yerini tutasın.'' diye göndermiş olacak. ''Benim tek kızım olan Hayat Ün Nüfus ile evlenerek bu avuntuyu bana bağışlamak ister misin? Dünyada hiç kimse senden fazla onun bahtına hükmetmeye ve güzelliğine layık değildir.'' Ergenlik yaşına ancak erişti. Çünkü geçen ay 15'ini yeni doldurdu. Senin soluduğunu görmesini istediğim hoş bir çiçektir. Onu kabul et oğlum. Yaşım ağır devlet yükünü kaldırmama artık izin vermediği için hemen senin lehine tahttan çekileyim demiş. Birdenbire ortaya çıkan bu öneri ve bu cömert teklif Budur Hatun'un canını çok sıkmış. İlkin onu tedirgin eden sıkıntısını açığa vurmamak için ne yapacağını bilememiş. Ve gözlerini yere indirerek biraz düşünmüş. Ve alnında buz gibi terler belirmiş. Kendi kendine düşünerek, şayet ona Kameruzzaman olarak halen Sid Budur ile evli olduğumu söylesem, bana kitabın 4 eş edinilmesini meşru gördüğünü söyleyecek. Cinsiyetim üzerine gerçeği söyleyecek olursam, bu kez kendisiyle evlenmem için beni zorlayacak. Veya haber herkesçe öğrenilecek ve ben büyük bir utanca düşeceğim. Bu babaca önerisini reddedersem, sevecenliği bana karşı vahşi bir nefrete dönüşecek. Ve bir kez sarayından ayrılınca beni yok etmek için tuzaklar kurdurma yoluna gidecek. En iyisi mi ben onun önerisini kabul edeyim. Gerisini baht yoluna koysun. Geleceğin bağrında neler saklı olduğunu kim bilebilir? Her durumda hükümdar olunca, dönüşünde Kameruzzaman'a bırakmak için büyük bir ülkeye sahip olmuş bulunacağım. Ama eşim olacak genç, Hayat Ün Nüfus ile sözleşme yapılması sorununa gelince, bunun da bir yolunu bulmak için düşüneceğim, demiş. Bunun üzerine başını kaldırmış ve şaha alçak gönüllülüğünü ve saf bir delikanlıda doğal olduğunu düşündüren yüzünün kızarmasını önleyemeyerek, ben şahının en küçük dileğini bile duyarak itaat ettiği yanıtını veren söz dinler oğluyum diye yanıtlamış. Bu sözleri duyan Şah Armanus ferahlığın son sınırına ulaşmış ve evlenme merasiminin aynı gün olmasını istemiş. İşe tüm emirlerin, ileri gelenlerin ve önemli memurlar ile mabeyincilerin önünde Kameruzzaman lehine tahttan feragat ettiğini bildirmekle başlamış. ve bu haberi tellallarla tüm kente ve ülkesinin her yanına ulaklar göndererek tüm halka duyurmuş. Bunun üzerine kentte ve sarayda göz açıp kapayasıya kadar geçen bir sürede görülmedik bir şenlik düzenlenmiş. Sevinç çığlıkları ve davul ve zurnalarla yeni şah ile hayat ünnüfusun evlilik sözleşmeleri yazılmış. Akşam olunca yaşlı sultan hanım "Lulu lulu" diye sevinç çığlıkları atan kadınlarla çevrili olarak genç evli hayat ünnüfusu Sitbudur'un dairesine götürmüş. Çünkü onu her zaman Kameruzzaman yerine koyuyorlarmış. Ve Sitbudur genç şah görünümü altında eşine doğru incelikle ilerleyerek ilk kez olarak yüzündeki peçeyi kaldırmış. Bunun üzerine orada bulunan herkes bunca güzel olan çifti görünce öylesine büyülenmişler ki arzu ve heyecandan sararıp solmuşlar. Merasim bitince hayat ünnüfusun annesi ve tüm yanındakiler binlerce mutluluk dileğinde bulunduktan ve tüm meşaleleri tutuşturduktan sonra yavaşça çekilmişler. Ve yeni evlileri zifaf odasında yalnız bırakmışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 210. gece olunca söze başlamış. Yeni evlileri zifaf odasında yalnız bırakmışlar. Sitbudur genç hayat ünnüfusun taptaze görünümüyle büyülenmiş ve ürkek iri siyah gözleriyle, saydam teniyle, tül altındaki çocuksu küçük göğüsleriyle gerçekten arzulanır olduğuna hükmetmiş. Ve hayat ünnüfus kocası tarafından beğenildiğini anlayarak gizlediği heyecanıyla titremesine karşın mahcup gülümsemiş. Ve örtüleri ve ziynetleri altında güçlükle kıpırdamaya çalışarak gözlerini yere dikmiş. O da her şeye karşın ona saraydaki en güzel kızlardan da kusursuz görünen tüysüz yanaklı delikanlının üstün güzelliğini ayırt etmiş. Kocasının yavaşça yanına yaklaşıp halı üzerindeki büyük şiltede yanına oturduğunu görünce de ruhunda bir şeylerin kıpırdandığını duyumsamış. Sitbudur küçük kızın minik ellerini ellerine almış. Yavaşça eğilip ağzını öpmüş. Hayat ünnüfus bu tatlı öpüşü geri çevirme yürekliliğini gösterememiş. Ama gözlerini tümüyle kapayarak derin bir mutlulukla iç geçirmiş. Sitbudur da onu kolunun üzerine yatırmış. Başını göğsüne yaslayıp hafif bir sesle bir ninni söylemeye başlamış. Çocuk da yavaş yavaş dudaklarında mutlu bir gülüşle uyuyakalmış. Bunun üzerine Sitbudur üstündeki giysileri ve ziynetleri çıkararak onu yatırmış ve kollarını alarak yanına uzanmış. Ve ikisi birlikte böylece sabaha kadar uyumuşlar. Hemen hemen tüm giysileri, hatta kavuğu üzerinde olduğu halde yatağa yatmış bulunan Sitbudur, uyanır uyanmaz daha önce foyası ortaya çıkmasın diye birçok kez gizlice yıkanmış bulunduğundan, çabucak kısa yoldan bir abdest aldıktan sonra hükümdarlık giysileriyle donanmış ve tüm sarayın saygılarını kabul etmek, işlerini düzenlemek, kötülükleri cezalandırmak ve atama ve işten el çektirme işlemlerini yerine getirmek üzere Adalet Sarayı'na gitmiş. Acele gördüğü bu işlerin dışında gümrük resimlerini, vergileri kaldırmış, mahpusları affetmiş ve askerlere, halka ve camilere büyük paralar dağıtmış. Tüm yeni uyrukları onu çok sevmişler ve refahı ve uzun ömrü için dualarda bulunmuşlar. Şah Armanus ile eşine gelince, kızları hayat ünnüfustan haberler almak üzere çabucak onun yanına koşmuşlar. Ve ona kocasının kendisine nazik davranıp davranmadığını ve çok yorgun olup olmadığını sormuşlar. Çünkü birdenbire en önemli sorun üzerinde konuşmak istemiyorlarmış. Hayat ünnüfus onlara, "Kocam harikaydı, beni ağzımdan öptü, kollarını aldı. Söylediği şarkıların yumuşak havasında uyuyup kalmışım. Ah ne kadar nazikti bilseniz." diye yanıtlamış. Bunun üzerine Armanus ona, "Aranızda geçenler sadece bunlar mıydı kızım?" diye sorunca, "Elbette!" diye yanıt vermiş. Annesi, "Öyleyse tam olarak soyunmadın değil mi?" diye sorunca, "Hayır!" diye cevap vermiş. Bunu duyan ana babası birbirlerinin yüzüne bakmışlar ama bir şey söylememişler. Sonra da oradan uzaklaşmışlar. ve bunların durumu da işte böyleymiş. Sit Budur'a gelince, bir kez işlerini gördükten sonra hayat ünnüfusu bulmak üzere dairesine dönmüş ve ona ''Annen baban gelip sana ne sordular güzelim?'' diye sormuş. O da ''Bana niçin soyunup bulunmadığımı sordular?'' diye yanıt vermiş. Budur, ''Sorun buysa sana yardım edeyim de hemen soyun.'' demiş. Ve teker teker tenindeki gömleğine kadar tüm giysilerini soymuş. Ve onu çırılçıplak kollarına almış ve onunla birlikte yatağa uzanmış. O zaman yavaşça Budur çocuğun güzel gözlerine bir öpücük kondurmuş ve ona ''Hayat ünnüfus, kuzucağız, söyle bana, sen erkekleri çok sever misin?'' diye sormuş. O da ''Saraydaki hadım ağalarından başkasını görmedim ki, zaten onlar da yarı erkek sayılır. Tam erkek sayılmaları için acaba neleri eksik?'' diye yanıtlamış. Budur da ''Sende eksik olan şey gözümün nuru.'' demiş. Hayat ünnüfus şaşarak ''Bende eksik olan mı? Allah aşkına bende ne eksik var ki?'' diye sormuş. Budur da ''Bir parmak.'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan küçük hayat ünnüfus dehşet içinde boğuk bir çığlık koparmış ve örtünün altından iki elini çıkararak parmaklarını aralamış ve onlara korkuyla açılmış gözleriyle bakmış. Ama Budur onu bağrına basmış ve saçlarını öperek ''Vallahi ya hayat ünnüfus ben sadece şaka yaptım.'' demiş. Ve tam olarak sakinleşinceye kadar onu öpmeyi sürdürmüş. Bunun üzerine kız ona ''Kibar sevgilim beni öp.'' demiş. Hayat ünnüfus taze dudaklarını Budur'un dudaklarına yaklaştırmış ve ikisi birlikte böylece kucak kucağa sabaha kadar uyumuşlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 211. gece olunca demiş ki ve ikisi birlikte böylece kucak kucağa sabaha kadar uyumuşlar. O vakit Budur ülkesinin işlerini görmek üzere dışarı çıkmış. Hayat ünnüfusun anası ile babası da kızlarından haber almak üzere içeri girmişler. Şah Armanus İlkin çocuğum Tanrı seni korusun. ''Görüyorum ki hala örtü altındasın. Sanırım çok incinmedin.'' diye sormuş. O da ''Yo, kesinlikle. Güzel kocamın kolları arasında çok rahattım. Bu kez beni tüm olarak soydu ve bedenimin her yanını hoş öpücüklerle öptü. Ya Allah, ne kadar güzeldi bu öpüşler. Her yanımda karıncalanmalar ve titreyişler duydum. Ama bir aralık bana bir parmağımın noksan olduğunu söyleyince çok korktum.'' Ama şaka yapıyormuş sadece. Okşayışları da bana çok zevk verdi. Ellerinin çıplak derimde öylesine tatlı dokunuşları vardı ki. Ve dudaklarımın üzerindeki dudakları öylesine sıcak ve doluydu ki. Kendimden geçerek ve kendimi cennette sanarak sabaha kadar uyudum. Diyerek yanıtlamış. Bunun üzerine annesi. Ama mendillerin nerede? Çok kan yitirdin mi sevgili çocuğum? Diye sormuş. Genç kız da şaşırarak. ''Hiçbir şey yitirdiğim falan yok.'' cevabını vermiş. Bu sözleri duyan ana babası umutsuzluğun sınırında elleriyle yüzlerine vurmuşlar ve ''Ne utanç, ne felaket ya Rabbi, kocan bizi neden küçümsüyor ve seni niye bu kadar hor görüyor?'' diye haykırmışlar. Sonra şah yavaş yavaş büyük bir öfkeye kapılmış ve oradan ayrılırken küçük kızının da duyacağı şekilde karısına oldukça yüksek bir sesle, ''Eğer bu gecede Kamaruzzaman kızımın bekaretini alarak görevini yerine getirmez ve böylece hepimizin onurunu kurtarmazsa, onun bu hakaretlerini cezalandırmanın bir yolunu bulacağım. Bağışladığım tahttan indirdikten sonra saraydan kovacağım. Gazabımın şiddetiyle daha ne gibi müthiş cezalar da veririm bilinmez.'' demiş. Bu sözleri söyledikten sonra Şah Armanus, burnu ayaklarına kadar uzamış olan karısı da kendisini izleyerek büyük bir üzüntüye kapılan kızının odasından dışarı çıkmış. Böylece gün geçip gece olunca Sit Budur, hayat ünnüfusun odasına girmiş ve onu kederlerle kahrolmuş, başını yastıkların altına sokarak hıçkırırken görünce yanına yaklaşmış, alnından öpmüş, gözyaşlarını silip derdinin nedenini sormuş. Hayat ünnüfus da heyecanlı bir sesle, ''Ey sevgili efendim, babam sana bağışladığı tahtı geri almak ve seni saraydan kovmak istiyor. ve daha neler yapmak istiyor bilmem. Bütün bunların nedeni de senin bekaretimi almak, böylece ırkının ve kendisinin onurunu kurtarmak istememen. Ve ben sevgili efendim, bunları sana almak zorunda olduğun şeyi ille de alasın diye söylemiyorum. Sadece seni tehdit eden bu tehlikeden kurtarmak istiyorum. Çünkü bütün gün babamın sana karşı tasarladığı intikamı düşünerek ağlamaktan başka bir şey yapamadım. Ah ne olursun, bekaretimi al benim. Böylece annemin dediği gibi beyaz mendilleri kana bulayayım. Sana tüm varlığımla inanıyorum ve bedenimi ve ruhumu ellerine teslim ediyorum. Bu konuda ne yapmam gerekiyorsa buna sen karar vereceksin, demiş. Bu sözleri duyunca Sit Budur kendi kendine, artık zamanı geldi, artık yapacak başka şey yok, Tanrı'ya güveniyorum, diye düşünmüş. Genç kız da, gözümün nuru, beni çok seviyor musun, diye sormuş. Kız da, cenneti sevdiğim kadar, demiş. Budur onu ağzından öpmüş ve ona, daha ne kadar, diye sormuş. Kız öpüşün etkisiyle titreyerek, bilmiyorum ama pek çok, diye yanıt vermiş. Bunu duyunca yeniden, madem ki beni bu kadar seviyorsun, eğer senin kocan olacak yerde erkek kardeşin olsaydım, bundan mutlanır mıydın, diye sormuş. Çocuk ellerini çırpmış ve mutluluktan ölürdüm, yanıtını vermiş. Budur, ve eğer güzelim, ben erkek kardeşin değil de kız kardeşin olsaydım, genç bir erkek olacağıma, senin gibi genç bir kız olsaydım, beni hala sever miydin, diye sorunca hayat ünnüfus, daha da fazla, çünkü birbirimizden hiç ayrılmaz, seninle her zaman birlikte olur, her zaman seninle birlikte oynar, seninle aynı yatakta yatardım, demiş. Bunun üzerine Budur, genç kızı kendisine doğru çekmiş, gözlerini öperek kapatmış ve ona, pekala, hayat ünnüfus, bir sırrı saklayarak beni sevdiğini kanıtlayabilir misin, demiş. Genç kız, seni sevdiğime göre bu çok kolay, diye haykırmış. Bunun üzerine Budur çocuğu kollarını almış ve ikisi solukları kesilesiye kadar öpüşmüşler. Sonra Budur ayağa kalkmış, bak bana hayat ünnüfus ve bundan böyle kız kardeşim ol, demiş. Ve aynı zamanda ivedi bir davranışla üzerindeki giysiyi boynundan kemerinin olduğu yere kadar yarı yarıya açmış. Tepeleri gülleriyle taçlanmış, iki göz alıcı memeyi dışarı uğratmış. Sonra da, sevgilim, ben de senin gibi kadınım, görüyorsun. Şayet erkek kılığına bürünmüşsem, bu son derece garip bir serüvenden dolayıdır. Ve bu serüveni vakit geçirmeden sana anlatacağım, demiş. Sonra yeniden oturmuş, genç kızı dizlerine almış ve ona tüm öyküsünü başından sonuna kadar anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Küçük hayat ünnüfus bu öyküyü işitince hayranlığın sınırlarına ulaşmış. Sit Budur'un kucağına oturup göğsüne yaslanmışken çenesini küçük ellerine alarak ona, ey kız kardeşim, sevgilin Kameruz zamanın dönüşünü beklerken seninle birlikte ne kadar tatlı bir yaşam süreceğiz. Tanrı onun gelişini çabuklaştırsın da mutluluğumuz tamamlansın, demiş. Budur da ona, Tanrı dileğini işitmiştir kız kardeşim. Ben de seni ona ikinci eş olarak vereceğim. Ve üçümüz birlikte ne kadar tatlı bir yaşam süreceğiz, demiş. Sonra uzun süre kucaklaşmışlar ve birlikte binlerce oyun oynamışlar. Ve hayat ünnüfus, Sit Budur'da bulduğu güzelliğin ayrıntılarına şaşmış kalmış. Memelerini ellerine almış ve ey kız kardeşim, göğüslerin ne kadar güzel. Bak, benimkilerden daha büyük. Benimkilerse bak ne kadar küçük. Acaba büyürler mi? Diyormuş. Sonra Budur'un her tarafını yokluyor ve bulduğu şeyler üzerine sorular soruyormuş. Budur da binlerce öpücük arasında büyük bir açıklıkla sorduklarını yanıtlıyormuş. Ve hayat ünnüfus, ya Allah, şimdi anlıyorum. Beni kölelere bu neye yarar, şu neye yarar diye sorarken düşünebiliyor musun? Bu durumda göz kırparlar ve bana hiçbir yanıt vermezlerdi. Kimileri de damak çatlatırlar ama yanıt veremezlerdi. Ben de öfkemden yüzlerini tırmalar ve gittikçe sesimi yükselterek, söyle bana şu neye yarar, diye haykırırdım. O zaman annem koşar gelir, durumu sorunca tüm köleler, bizi şunun şunun neye yaradığını açıklamaya zorlamak için haykırıyor, derlerdi. O zaman sultan annem aşağılamanın sınırına ulaşarak pişmanlık göstermeme karşın küçük kıçımı açtırır ve işte bu buna yarar diyerek kızgınlıkla kaba etlerime vururdu. Ben de şunun ya da şunun ancak kaba etlerime dayak atılacağı anlamına geldiğini öğrenirdim. Ve bu iş böyle sürer giderdi, demiş. Sonra ikisi birlikte binlerce çılgınlıklar yapmışlar. Öyle ki sabah olunca hayat ünnüfusun öğrenmedik hiçbir şeyi kalmamış. Ve tüm narin organlarının artık ne denli hoş işlevleri olduğunun bilincine varmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. 9. ayrımın sonu. Sayfa 96.